Ayrım 15, sayfa 271, 9. bölüm. Postmodernizm ve din. A. Postmodernizm. 1. Genel olarak postmodernizm kavramı. Kavşak noktasında mıyız? Son yıllarda artık postmodern bir dünyaya gelmiş, dayanmış olduğumuza dair başat bir söylem var. Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz da söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar. Belki postmodern söylemin en cazip tarafı, modernizmin içerdiği zorunlu ve tek yön düşüncesine karşılık yolların çeşitlenebileceğine dair iradeyi hazırlamış olmasıdır. Postmodernite, modernitenin aksine farklı yol ve güzergahlardan gidilebileceğine açık bir alan bırakıyor. Yol ve güzergahlar farklılaşabilir. Hakikat iddiaları da. İşte tam da burada öznenin iradesiyle, insani farklılığı ve varoluşuyla dönüşünü kutlayabiliriz. İnsana bir kavşakta olduğunu, özerk iradesiyle seçme hakkına ve imkanına sahip olduğunu hatırlatan bir özelliği var postmodernitenin. Bazen postmodernite, daha ziyade özneyi büyük bir karamsarlığa ve iradesizliğe götüren, hakikat anlayışını göreceleştiren ve göreceleştiren bir nihilizmle de özdeşleştiriliyor. Oysa görecelik, postmodernitenin sadece keşfettiği bir hakikattir. Bu hakikat, insanın insanlığını, faniliğini, sınırlarını, yani aslında ona gerçek yerini öğreten bir etki de yapıyor. İnsanı adeta tanrılaştıran ve bütün hakikatlerin tek ölçüsü haline getiren modernizmin, hümanizminin, bize alıştırdığı kesinlik duygusunun kendisinde bir maraz olduğunu anlamaya bu sayede daha fazla yaklaşmış bulunuyoruz. Parantez içinde Aktay 2015-5. Postmodernite, parantez içinde modern sonrası, moderniteyi takip eden dönemi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bununla birlikte modernitenin devam ettiği düşüncesiyle postmodern kavramını kullanmamayı tercih eden sosyal bilimciler de vardır. Nitekim Anthony Giddens, toplumdaki sürekliliği göstermek üzere içinde yaşadığımız dönemi radikal, yüksek ve geç modernlik gibi terimlerle zikrederken, Habermas moderniteyi tamamlanmamış proje olarak isimlendirir. Birçok sosyal bilimciye göre başlangıcı kuantum fiziğinin doğuşuna kadar götürülebilirse de, postmodernite kavramı ilk olarak 1960'lı yıllarda sanatta ve mimarideki yeni eğilimleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bunu kendinden önceki modernizmden bir kopuş olarak görenlerin yanında gelenek, parantez içinde geçmiş, modern ve postmodern kavramlarının her birinin periyodik dönemler olabileceğini öne sürenler de olmuştur. Postmodernizm, post önekinden kaynaklanan bir sonralık, bir baş kaldırı anlamı taşır. Herhangi bir tanıma indirgenemeyecek bir karmaşıklığa, düzensizliğe sahipse de, gerçekte postmodernizm, moderniteden kesin bir kopuşu değil, ona belirli bir mesafeden radikal bir iç eleştirel süreci veya onunla bir hesaplaşmayı ifade eder. Postmodernlik genellikle şu görünümlerde ortaya çıkar. A. Postmodern çağda iletişim kurumlarının yoğun biçimde imaj üretimi sonucu hiper, üst gerçeklik ile gerçeklik karışmış, yapay üretimler gerçek gibi algılanmaya başlamıştır. Bu durum dini düşünceyi de etkilemiş, mutlak gerçekliğin yerini taklit ya da yapay gerçeklikler almıştır. Onu tanımlayan önemli mottolardan biri, imaj her şeydir. Parantez içinde, image is everything. Gerçekte postmodernizmin temel paradigması mutlak bir gerçekliğin olmadığıdır. Tüm toplumsal yaşam, gerçeklerin değil taklitlerin, modellerin, saf imgelerin, parantez içinde zihinsel kurguların ve temsillerin denetimi altına alınmıştır. Postmodern yaşantılardan söz edebilirsek, kuşkusuz bu yaşantıların ortak paydası, kavramların değerlerini, değerlerin de gerçekliklerini yitirdiği ve her şeyin seyire, gösteriye dönüştüğü, büyüden arınmış bir dünyadır. Parantez içinde, Perşembe 2002-169. Bundan dolayı postmodernizm, seyir, parantez içinde gösteri toplumu olarak da isimlendirilir. B. Postmodern çağda sosyal sınıfların yaşama biçimleri birbirine karışmış, sosyal hiyerarşi bozulup parçalanmış ve geçişkenlik artmıştır. Farklı referans gruplarına mensup kimselerin yaşama biçimlerinin birbirine karışmasıyla oldukça farklı tutum ve davranışlar sergileyen bireyler ortaya çıkmıştır. Yeri ve zamanı geldiğinde dini inanç ve ibadetlerini düzenli olarak ifa eden gayet modern kıyafetli bayanlar görülürken, saçının tek telini bile göstermediği halde aşırı makyajlı bayanlar da toplumsal hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. C. Modern dünyada katı ve sıkı yapılar, tutarlılıklar söz konusu iken, postmodern çağda çoğulculuk, hoşgörü ve görecelilik öne çıkıyor. Örneğin feministler seslerini duyurabiliyor, özellikle batıda sapkın davranışlara ilişkin örgütlenmeler toplumda kabul görmeye başlıyor. Postmodern çağda her şey her şeyle gidiyor. Teknoloji harikası bir aracın üzerinde Allah'a emanet yazması, Burger King'in Ramazan ayında pastırmalı Sultan Burger vermesi bunun göstergesidir. Parantez içinde Oda Başı 2004. D. Postmodern dönemin zaman zaman post-truth çağ olarak da nitelendirildiği görülür. Burada post, öneki, kendinden sonraki kelimenin anlamını önemsizleştiren bir işleve sahiptir. Bu durumda kavram, hakikatin itibarsızlaştırıldığı, hakikat ötesi toplumu çağrıştırmaktadır. Postmodern kültür, herkesin kendine göre bir hakikat iddiasının olduğu, başkasının hakikatlerinin ise bir hakikat değil, gerçekte bir yalan olduğu algısını yaratan bir kültürdür. Simülasyon. Baudrillard, parantez içinde 1998-13, çağdaş yaşamda hiçbir şeyin aslının olmadığını ve her şeyin bir simülasyon olduğunu belirterek aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçekten söz eder. Bu simülasyon, gerçeğin tüm göstergelerine sahip, gerçeğin tüm aşamalarına kısa devre yaptıran, kusursuz, programlanabilen göstergeleri kanserli hücreler gibi çoğaltarak dört bir yana savuran bir makine gibidir. Ve gerçek bir daha asla geri dönmeyecektir. Onun yerine her türlü hayali ve gerçek ayrımından yoksun bir hiper gerçek almıştır. Her yerde tuhaf bir şekilde orijinaline benzeyen bir evrende yaşıyoruz. Harıl harıl kendi ikizlerini üreten şeyler daha alımlı hale getirilmektedir. Tıpkı Funeral Homes'un, parantez içinde cenaze işleriyle ilgili şirket, definden önce ölü yüzlerine makyajla, modelin canlıyken sahip olduğu tüm özellikleri vermeye çalışarak onu gerçeğinden daha doğal ve mütebessim hale getirmesi gibi. Simülasyon, hep nesnenin ötesine geçmeye, onu aşmaya çalışmakla birlikte onun nesnenin ruhunu öldürdüğü, en azından zayıflattığı da bir gerçektir. Her şeyin göstergeler halinde üretilmesinin bir sonucu olarak kültürün fotokopileşmesine değinen Baudrillard, bu süreç içerisinde her türlü kategorinin özgürlüğünü kaybederek görüntüye dönüştürüldüğünü söyler. Bu anlamda postmodern kültür, işaret eden ile işaret edilen arasındaki mesafeyi çökertmek suretiyle şeylere yönelik aşkın bakış açılarını da zorlamıştır. Bir tanrısal güç, ikona ya da simülakrlar şeklinde çoğaltıldığında, imgeler aracılığıyla görsel bir teolojiye dönüştürüldüğünde hala ilahi bir gücün özelliklerine sahip olabilmekte midir? Kim bilir? Belki de kendi ihtişam ve çekiciliklerini kattıkları bu ilahi gücün ortadan kalkmasına neden olmaktadır. İkinci, postmodern dünyada din. Meta anlatı, üst anlatılara, parantez içinde grand narrative, inanılmaz şeklinde ortaya çıkan postmodernizm, moderniteyi olduğu kadar din merkezli okumaları da eleştirel bir gözle ele alır, geleneksel İncil okumalarının evrensellik, bütünlük ve diğer yorumlara üstünlük iddiasını reddeder. Postmodern yaklaşım, bütün dinsel okumaların güç bağımlı ve konjonktürel okumalar olduğunu iddia eder. Kendi okumaları da dahil her tür okumanın bir güç ilişkisini yansıttığını ve hiçbir İncil okumasının masum olmadığını, aksine her bir okumanın belli bir ideolojik arka planı barındırdığını savunur. Geleneksel okumaların tümünün sömürgeciliği, köleciliği, kadının aşağılanmasını ve egemen sınıfların gücünü meşrulaştırdığını vurgulayarak alternatif okuma biçimleri geliştirir. Parantez içinde Davutoğlu 2000 2.67. Dinsel mesajları basit masallar haline indirgeyen ve günlük yaşam dünyasını kültürel farklılaşma suretiyle yok etmekle tehdit eden postmodernizmle bütün dinlerin sorunlu olacağı aşikardır. Bu nedenle postmodernleşme sürecinin birçok açıdan bir sekülerleşme süreci olduğunu anlamak önemlidir. Tüm dinsel açıklamaları yalnızca büyük anlatılar olarak gören, her şeyin mübah olduğunu, parantez içinde anything goes, vurgulayan ve son olarak da her şeyin geçici olduğunu alaycı bir şekilde benimseyen postmodern kültür eleştirisi, dinleri de sorgulamakta ve böylelikle tek bir büyük anlatıya bağlanmayı imkansızlaştırmaktadır. Modern dünyada din saldırısı adeta bir modaydı. Belirli bir postmodernizm türü söz konusu modaya uyarak büyük anlatılar çağının sona erdiğini, bunlara artık inanmayacağımız öne sürer. Parantez içinde Taylor 2014 844. Ancak bu anlatıların sona erdiğini iddia ederken kendileri de seküler olan bir anlatıyla kabul edilemez bir nakaratı dile getirmektedirler. Postmodernizm çoğu defa imajlar ve sembollerin değer olarak sunulduğu bir çağı nitelemek için kullanılır. Bu kültüre uygun, yaşam tarzında dinin nasıl metalaştırıldığına dair çok sayıda örnek gösterilebilir. Gösteriş ya da statü edinmek amacıyla umre turlarına katılımlar, Ramazan aylarında Burger King'in pastırmalı Sultan Burger adıyla pastırmalı hamburger servisi, aynı grubun Sultan Delight Burger adıyla Suudi Arabistan'da faaliyet göstermesi, iftar sofraları için dini motiflerle bezenmiş Coca-Cola reklamları, imaj ve gösteriş amaçlı dini enstrümanların kullanımı gibi. Diğer taraftan paradoksal olarak postmodernizm dünyayı yeniden büyülü hale getirmek istemekte ve dine dönüşlere imkan tanımaktadır. Farklı bakış açısına sahip postmodernist düşünürler, parantez içinde örneğin Daniel Bell, F. Jameson gibi, dini modernliğin kırılgan hale getirdiği toplumsal gerçekliği onarmanın çaresi olarak görmektedirler. Onlar, dinlerin gerçeklik söylemlerini dikkate almaksızın, tanrısal tecrübenin bireyin ve toplumun yaşantısında ön plana çıkardığı etik değerlere önem verirler. Modernizmin dinsel hakikati dışlayan tutumuna karşılık postmodernizm, etnik dinsel köklere dönüş, geçmişle bağların sürdürülmesi, kutsal, geleneksel üzerinde yeniden odaklanma gibi içerimleri Müslüman entelektüeller arasında oldukça anlamlı bulunmuştur. Parantez içinde Perşembe 174. Batıda modernist takım, idealist ve materyalist olarak iki kol halinde var ola gelmiştir. Materyalist kol, din karşısında devrimci bir tavır takınırken, idealist kol daha ziyade toleranslı bir yaklaşım sergilemiştir. Postmodernistler ise mutlak relativist bir yaklaşımdan hareketle dine karşı toleranslı olmuşlardır. Parantez içinde Şentürk 2004-39. Modernist projenin başarısızlığının seslendirilmesini üstlenmiş gibi görünen postmodernist söylem, aynı zamanda gelenekle ilişkisinde de modernizmden ayrılmaktadır. Modernizm için öteki gelenek iken, postmodernizm için öteki modernizmdir. Genel olarak modernitenin tahrip ettiği çoğulculuk, farklılık, yerel öyküler, tarihler ve kimliklerden yana bir tercihi vurgular. Her şeye rağmen bu söylemde iç tutarsızlık ve yaygın göreceleştirme eğiliminden dolayı sorunludur. Mutlak çoğulculuk ve görecelik nihilist bir düşünme tarzına yol açabilir. B. Çoğulculuk. Çoğulculuk, parantez içinde pluralizm, çeşitli dünya görüşleri ve değer sistemlerinin barış içinde birlikte yaşayabilmesi anlamında daha çok postmodernizmle birlikte anılan bir kavramdır. Çoğulculuk genel olarak etnik grupları, siyasi ideolojileri, ekonomik teorileri, cinsiyetleri, dini grupları kapsayan bir kavramdır. 1. Farklı dini geleneklerin birlikteliği. Küreselleşen dünyada bir din mensubunun diğer din mensuplarına veya diğer dini geleneklere karşı takınabileceği tavır, dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk olmak üzere 3 kategoriden biri içinde değerlendirilebilir. Parantez içinde Ataman 2006 414. A. Dışlayıcılık. Parantez içinde exclusivism. Bu yaklaşıma göre sadece tek bir doğru din vardır. Ve bu doğru dinin dışında olan tüm dinsel gelenekler ve inançlar yanlıştır. Tanrı'nın rızasına ve dolayısıyla kurtuluşa ulaşmak için tüm insanların bu doğru dini benimseyip onun gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Hemen hemen her dinsel gelenekte bu görüşü savunanların bulunduğu görülür. Dışlayıcı anlayıştaki Hristiyanlara göre Tanrı'ya ve kurtuluşa götüren tek yol İsa Mesih ve kiliseden geçmektedir. İncil'le karşılaşmayan veya onu kabul etmeyenlerin çoğunluğunu Tanrı ebedi cezaya çarptıracaktır. Parantez içinde Hick 2002-22. Hristiyanlar iddialarını şu iki İncil sözüne dayandırmaktadırlar. İsa, ben tek yol, tek hakikat ve tek yaşamım, ben aracı olmadıkça kimse babaya gelemez dedi. Yuhanna 14:6. Başka hiç kimse için kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka bir ad yoktur. Resullerin İşleri 4:12. Müslümanlara göre ise Hazreti Muhammed vasıtasıyla tebliğ edilen İslam, insanları Allah'a ve kurtuluşa ulaştıran tek mutlak yoldur. Bu dinin dışında olanlar için kurtuluşa erme ve cennete girme söz konusu değildir. Bu görüşü savunanlar iddialarını Kur'an'ın şu ayetlerine dayandırmaktadırlar. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran 3:19. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Ali İmran 3:85. Bugün sizin için dininizi mükemmelleştirdim ve size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide 5:3. B. Kapsayıcılık. Parantez içinde inclusivism. Dışlayıcı kategoride yer alanlara göre mensup olunan din, hakikati en doğru ve en eksiksiz olarak temsil eder. Bununla birlikte diğer bazı dinlerin de hakikati eksik de olsa temsil ihtimali vardır. Buna göre tek bir mutlak hakikat ve doğru vardır. Ve bu doğrunun bulunduğu dinsel gelenek diğerlerinden üstündür. Diğer dini geleneklerdeki doğru ve güzel şeylerse bu tek ve mutlak doğrunun yansımalarıdır. C. Dini çoğulculuk. Dini alandaki çoğulculuk, dinler arasında herhangi bir ayrım yapmadan tüm dinlerin kaynak, doğruluk, ahlaki ilke ve hidayet noktaları açısından eşit bir statüye sahip olmaları anlamında bir hakikat, dinsel eşitçilik olarak tanımlanabilir. Parantez içinde Köylü 2003-243. Çoğulcu toplumsal yapılanmada belirli bir öğreti hakkında mutabakata varma zorunlu değildir. Çoğulculuk birçok dinin meşruiyetini kabul ederek saygılı bir şekilde bir arada yaşama düşüncesidir. Parantez içinde Paden 93. Çoğulculuğun önde gelen temsilcilerinden Hristiyan ilahiyatçı John Hick'e göre, parantez içinde 1922-2012, her dinde zorunlu olarak bir yüce varlık vardır ve bu her dinde ortaktır. Tanrı, algılayışımızdaki farklılık her dinin değişik tanrılara sahip olmasından değil, fakat bizim insan ve dolayısıyla sınırlı bir algılama kapasitesine sahip olmamız hasebiyle bu yüce varlığı farklı algılamamızdan kaynaklanmaktadır. Her din bu yüce varlığa ulaşma gayreti içindedir ve her din mensubu sonuçta kurtuluşa erecektir. Ancak Hick'in ortaya attığı bu tanım ideal hatta ütopiktir. Uygulanabilir gözükmemektedir. Esas itibariyle çoğulcu bir yaklaşım, bütünleyici bir atmosfer içinde her birinin diğerinden öğrenilecek yönleri bulunan dinler arasında bir diyalog faaliyetidir. Hick, parantez içinde 33, teorisini açıklarken gökkuşağı analojisine başvurur. İlahi ışığı yansıtan ilahi dinler, tıpkı güneş ışıklarının yeryüzü atmosferi tarafından muhteşem bir tayfa dönüştürülmesiyle oluşan gökkuşağının renkleri gibidir. Onların hepsi bir tek ışığın parçalarıdır. Hick, çoğulcu bakış açısı için Mevlana'nın kendi döneminin dinleri hakkında söylediği şu sözden daha iyi bir örnek olamayacağı kanısındadır. Lambalar farklı fakat ışık aynı ışıktır. O öteden gelmektedir. Parantez içinde Brown 1975-239. Kuşkusuz Mevlana bununla tüm dinlerin kaynağının başlangıçta İslam olduğu konusunda olduğu yolundaki İslami görüşü kastetmiş olmalıdır. Çoğulculuk ister bir fırsat olarak, isterse bir tehdit unsuru olarak görülsün, onun sosyal bir realite olarak sosyal bilimlerde kendine bir yer bulduğunda kuşku yok. Ancak farklı dinlerin ve din mensuplarının varlığını kabul edip onlara hoşgörülü davranmak ayrı bir olay. Bu dinlerin sahip olduğu birkaç ahlaki ilkeye ve ortak noktaya bakarak hepsinin de eşit olduğunu ileri sürmek ayrı bir olaydır. Herhangi bir samimi din mensubunun bütün dinlerin eşit olduğunu kabul etmesi, kendi dininin saflığına, biricikliğine, yeganeliğine gölge düşüreceğinden dolayı mümkün görünmemektedir. Parantez içinde Köylü 266. Çoğulcu bir dünya içinde göreceli bir yaklaşım barındırdığından insanın kesinlik, emin olma arayışını zorlaştırmakta, inanç yerine şüpheciliği teşvik etmektedir. Postmodernist bir yapıda dini çoğulculuk, mutlak gerçeklik iddialarının her zaman bir şekilde riske girdiği bir pazar yeri oluşturur. Parantez içinde Svatos 2002-110. İnsan birçok dinin sanki bir marketi, pazar yerini andırırcasına yarıştığını ne kadar çok hissederse bunlardan birinin doğru, diğerlerinin yanlış olduğuna karar vermesi o kadar zorlaşır. Böyle bir görüntü bütün adetler ve inançların içinde hiçbir evrensellik ihtimali bulunmayan öznel bir konuma indirgendiği hiper görecelilik türüdür. Mezheplerin mi yoksa dinlerin mi ittifakı? Bugün dinler dünya kültürel sistemi içinde mutlak gerçekliğe ya da değerlere sahip olduğunu iddia eden rakip dünya dinlerine sahip olmanın açık sorunlarını yaşamaktadır. Köklü bir küresel dinler birleşmesi ihtimali de ufukta görünmemektedir. Batılı araştırmalar, aynı dinin farklı kiliseleri arasında bile bir anlaşma sağlamanın çok zor olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Turner 2002-37. İslam dünyasında ise Hristiyan kiliselerinde olduğu gibi belirgin bir mabet ayrımı yoktur. Temel olmayan meselelerin dışında belirgin bir farklı yapılanmadan bahsetmek kolay görünmemektedir. Üstelik son yıllarda çeşitli sosyokültürel ve politik faktörlerin etkisiyle İslamiyet'in mezhepler üstü bir üst kimlik oluşturucu niteliğinin belirgin işaretlerini görmek mümkündür. Dini davranışı ekonomik kavramlarla açıklamaya çalışan rasyonel tercih kuramı, postmodern çoğulcu dünyanın karakteristik bir görünümüdür. 2. Rasyonel tercih kuramı. Dini piyasalar, marketler, din ekonomisi, parantez içinde economics of religion ya da dine ekonomik yaklaşım, parantez içinde religious economies gibi isimlerle zikredilen kuram, dini davranışı ekonomik kavramlarla izah etmeye çalışır. Ionan Kone, parantez içinde 1997, Stark, Bainbridge, Fink ve Stephen Werner gibi çağdaş sosyologların ortaya attığı bu yaklaşım, çoğulcu ortamlardaki dini rekabetin dini büyümeye yol açtığını savunur. Üye bulmak için aralarında rekabet etmeleri ve üyelerinin kimi ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf etmeleri nedeniyle bu kuramda dini gruplar ticari firmalara, hedef kitlelerde maliyet-kar analizi yapan müşterilere benzetilmiştir. Dinin arz yanlısı, parantez içinde a supply-side analizini sunan, dinin talep yönünden ziyade arz yönünü vurgulayan ekonomik, parantez içinde pazar, modeli, dini katılımı da çıkarları gözeten rasyonel tercihlerin sonucu olarak görmektedir. Buna göre insanlar tıpkı iktisadi davranışta olduğu gibi rasyonel tercihlerde bulunarak çıkarlarıyla uyumlu bir dini benimserler. Parantez içinde Davy 2005-48. Dini piyasa ne kadar çoğulcu ve rekabetçi ise dini katılım da o kadar yüksek ve verimli olacaktır. Serbest piyasa bir tekelcilikten, parantez içinde monopol, daha verimlidir ve bu durum herhangi bir ürün için ne kadar gerçekse dinin tüketimi içinde o kadar gerçektir. Parantez içinde Davy 2006 111. Destekçi kazanmaya yönelik rekabet her bir dini grubu daha sıkı çalışmaya sevk edecektir. Dolayısıyla herhangi bir işletme gibi dinler rekabet edebilmek için güçlerini rasyonalize etmek zorundadırlar. Başarılı bir dini grup rekabet için çok iyi örgütlenmeli, dünyada yayılmak için etkili satış temsilcileri olan belagatli faizlere sahip olmalı, cazip bir ürün gibi paketlenmiş inanç ve ritüeller önermeli ve etkili pazarlama teknikleri geliştirmelidir. Parantez içinde Giddens 2614. Şimdi Steve Bruce'dan parantez içinde 2015-188 yararlanarak kuramın savunucularının argümanlarına biraz daha yakından bakalım. Yaklaşımın ilk savunucularından olan Becker, insanların her konuda maksimize edilmiş davranışla ilgilendiklerini ileri sürmektedir. Ian Nakon ve Fink de Amerika'daki yüksek dindarlık oranlarını oradaki serbest dini pazarın varlığıyla açıklamaktadırlar. Fink'e göre dini pazardaki kısıtlayıcı düzenlemeleri kaldırmak, parantez içinde deregulation, dini hareketliliğin artmasına neden olur. Fink, Amerika'daki yeni mezheplerin neden başarılı olduklarını açıklarken, deregulation kavramını, yani kısıtlayıcı engellerin kaldırılmasını, başlangıç maliyetlerini, parantez içinde startup costs, azaltan bir faktör olarak tanımlıyor. Fink, argümanını açıklamak üzere, ucuz ürünleri daha çok insan satın alır şeklindeki ekonominin genel prensibini kullanıyor. Bruce, açıkça kuramın seküler toplumlar için geçerli olabileceğini ve seküler yapıların dışındaki oluşumlar için hatalı ve başarısız bir model olduğunu söyler. O, Fink'in başlangıç maliyetleri kavramını eleştirerek maliyet artışının başlangıçta ana akım din için, daha sonra ona karşı olan muhalif gruplar için bir avantaja dönüştüğünü belirtir. Erken dönem Hristiyan kilisesi oldukça fazla başlangıç maliyetlerine sahipti. Hristiyanlara eziyet ediliyor, bazıları aslanlara yem oluyordu. İlk zamanlar İngiliz Quakerlar da eziyet gördüler. Fakat sonraları yayılıp geliştiler. Biz devletin parantez içinde desteklediği resmi kilisenin taraftarlarına oranla muhaliflerin yasal, politik, sosyal ve ekonomik haklarını sınırlayarak hareketin bedelini ağırlaştırma girişimlerinin başarısız olduğunu biliyoruz. Bruce, son olarak ekonomik yaklaşımın doğa üstüne yönelik tutumları görmezden geldiğini ve insan davranışlarının anlamlarıyla çok az rezonansa girdiğini de sözlerine ilave eder. Ekonomik yaklaşım, seküler bir bakış açısı. Ekonomik yaklaşımın mezhepsel hareketliliği, din değiştirenlerin ortalama yaşlarını ve farklı evlilik türlerindeki dini katılım seviyelerini açıklayabileceğini savunan Ian Nakon, bir dindarın türdeş kültürden biriyle yapmış olduğu evliliğini seküler bir bakış açısıyla şöyle açıklamaktadır. Karı koca aynı dini paylaştığında çok daha verimli dini emtia üretilebilir. Herkes aynı arabayla kiliseye gider. Böylece farklı dinlere zaman ve paranın nasıl paylaştırılacağı konusunda sorun yaşanmaz. Üstelik çocukların eşlerden hangisinin dini geleneklerine göre yetiştirileceğiyle ilgili bir tartışma da söz konusu olmayacaktır. Parantez içinde Bruce 191. Rekabetin dini büyümeye yol açtığını ve din için iyi olduğunu savunan araştırmalar, aksini savunanlara göre daha marjinal görünümdedir. Birçok sosyolog, ekonomik yaklaşımın olumsuz etkilerine dikkat çekmiş ve hakikati göreceleştirme etkisinden dolayı dini inancın temelini sarsacağını varsaymıştır. Parantez içinde Bruce 2032. Gerçekte dini marketler yaklaşımı, insanların bir eşya alırmışçasına farklı dinler arasından bir seçim yaptığı konusundaki düşüncelerinde abartıya kaçmaktadır. Daha çok ABD'de gözlemlenen bu yaklaşımın din kavramının içini boşaltacağı açıktır. İnsanlar çoğunluğu dinsiz, ateist ya da ait olmadan inanan kimselerden oluştuğu vakit dini marketler yaklaşımı daha doğru bir anlam ifade edebilir. Yoksa dinini belirlemiş ve bir dinin içinde demir atmış kimseler için herhangi bir cazibesi görünmemektedir. Sonuç olarak ekonomik yaklaşım, dini inanç ve davranışları anlama noktasında kullanışlı bir model değildir. Daha çok postmodern kültür kalıplarıyla uyumlu görünen bu model, dini bir kavram olarak kurtuluşu bile ekonomik terimlerle açıklama riskini bünyesine barındırmaktadır. Bunun sonucunda dini ve kültürel değerler ticari bir mal olarak metalaştırılabilir. Bruce'un, parantez içinde 1996, ifadesiyle din ancak seküler bir toplumda ticari mal olabilir. Ekonomik modeller dinin hiç olmadığı, hiç önemsenmediği yerlerde dini davranışı çok iyi açıklayabilirlerdi. Üçüncü, çoğulculuğun sınırları ve İslamofobi. Başlangıcından itibaren farklı inanç ve dinlerle barış içinde yaşayan İslam toplumlarının aksine din savaşlarının ve dini baskıların örnekleriyle dolu Batı tarihi göz önüne alındığında bir tür dini market görünümündeki Amerika'da farklı grupların nasıl bir arada barış içerisinde yaşadıkları bazı sosyologların dikkatini çekmektedir. Berger'e, parantez içinde 2002 A82 göre Amerikan dili bu dini çoğulculuğun bizzat göstergesidir. Mesela insanların dini inançlarını belirtmek için kullandıkları "Benim dini tercihim presbiteryenliktir, ben Müslümanım, ben Budizm'e girdim" gibi ifadelerin bugün artık çoğu çevrelerde küçümseyici bir tutumla karşılanmaması dini çoğulculuğun toplumda kazandığı yerin bir göstergesidir. Oysa ABD'de din ve inançlara yönelik uygulamalar bir tarafa, sadece siyahlara yönelik çoğulcu uygulamaların bile geçmişinin oldukça yeni olduğunu biliyoruz. ABD'de ırkçılık. Kölelik sisteminin geçerli olduğu yıllarda eğitim sisteminden sadece beyazlar yararlanıyordu. İlk üniversite 18. yüzyılda açılmasına rağmen 20. yüzyılın başında sadece güney bölgesinde siyahların gidebileceği iki üniversite açıldı. 1960'a gelinceye değin siyahlar beyazlarla birlikte karma eğitim yapma hakkına sahip değildi. Ayrı ve ikili olan eğitim sistemi bu tarihten itibaren karma niteliğini elde etti. Yine 1960'lara gelinceye kadar siyahlar toplu taşıma araçlarında, tren, havaalanı ve benzeri bekleme salonlarında kendilerine ayrılan kısımlarda seyahat etmek ya da oturmak zorundaydılar. Parantez içinde bakınız kapak resmi. Bu kasta aşma cesaretini gösteren siyah çocuk, kadın ve erkekler çoğu defa ağır fiziksel şiddeti içeren çeşitli tepkilerle karşılaşabilmekteydiler. Doğrusu bazı çevrelerce çoğulcu bir dünyanın oluşumuna yönelik entelektüel ya da siyasal bir çaba sarf edilse de yaşanılan olaylara bakıldığında insanları ötekileştirme ve ayrımcı tutumların az ya da çok geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok Batı ülkesinde devam ettiği anlaşılıyor. İnsanlar Batı dünyasında hoşgörü ve çoğulculuğun uygulanılabilirliği konusunda iyimserliği ortadan kaldıran birçok deneyimle yüz yüze gelebiliyorlar. Avrupa mahkemeleri din özgürlüğü ile ilgili kararların nadiren değiştirmek suretiyle ulus devlete karşı da facto güçlü bir saygı tutumu sergiliyorlar. Parantez içinde Davy 153. Bu olayların diğer din mensupları arasında günümüzde en çok da Müslümanları etkilediği bir gerçek. Her şeyden önce bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, öteden beri din eğitimi alanında genel fırsat eşitliğine sahip olmadıkları gibi, Yahudi azınlıklara tanınan haklar düzeyinde de bir eşitliğe sahip değiller. Müslüman topluluktan çok daha az yoğunlukta bulunmalarına rağmen, Yahudi azınlık İngiltere, Galler ve Fransa'da Müslümanlara tanınmayan bir ayrıcalıkla önemli sayıda okullara sahipler. Müslümanlar cihetinden böyle bir eksiklik, başörtüsü taktıkları için resmi sisteme girmelerine izin verilmeyen öğrencilerin, gidecek başka yerlerinin olmadığı başörtüsü meselesinde hayati bir faktör haline gelmektedir. Parantez içinde Davy 112. İslamofobinin yol açtığı sorunlar, ayrımcılığın ortaya çıkışında bir başka faktör olarak görünmektedir. Bu kavram, yabancı düşmanlığını ifade eden eksenofobiyanın uzantısı olarak geliştirilmiştir. Fobi, parantez içinde fobia, psikolojideki kullanımıyla yersiz ve akıl dışı korku demektir. Bu korku kişide korkulan uyarıcıdan kaçınmaya yönelik neredeyse karşı konulmaz bir arzu da uyandırır. Kaçınmanın mümkün olmaması halinde yoğun bir kaygı ve panik tepkisi alevlenir. Buna göre İslamofobi kavramı Müslüman kimlikli insanlara yönelik yabancı korkusunu belirtir. Yabancı korkusu fiziksel, etnik veya kültürel özellikleri itibariyle farklı görülen ve yabancı etkilerin kendi saflıklarını bozacağından endişe duyulan kişi ya da gruplara yönelik bir antipatidir. Parantez içinde Can Atan 2007-26. Çevrelerinde bir cami, ezan sesi, minare gibi dini sembollerin veya kendileri gibi giyinmeyen örtülü insanların bulunuşu, İslam fobisi taşıyan kimselerin görünürde özgüvenlerinin sarsılmasına, yetersizlik ve hayal kırıklığı gibi aşağılanmışlık hissine kapılmalarına yol açmaktadır. Parantez içinde Er 2009-11. Minare fobisi. 7 milyonluk toplam nüfus içinde 300 bin Müslümanın yaşadığı İsviçre'de Kasım 2009'da gerçekleştirilen minare referandumunun sonuçları dikkate değerdir. Yaklaşık %57'lik bir oranla İsviçre toplumu ülkelerinde hepsi sembolik düzeyde çok küçük ebatlı sadece 4 minare bulunduğu halde bundan sonra minare görüntüsüne katlanamayacakları yönünde görüş belirtmişlerdir. Minare yasağına evet diyenlerin önemli bir bölümünü düşük eğitimliler, köy ve kasabalarda yaşayanlar, kendilerini dindar addedenler ve kadınlar oluşturmaktadır. Minare yapımı bahanesiyle Müslüman karşıtlığı çok geçmeden diğer batılı ülkelere de sıçrama eğilimi göstermiştir. Almanya'nın Fransa'nın sınırına yakın bir sanayi kentinde, parantez içinde Völklingen, yabancı düşmanlarının ve çığırtkan basının akın etmesi için her şey hazır görünüyordu. Müslüman bir cemaat, camiye çevirdikleri bir sinemanın çatısına bir minare ve 3 kubbe inşa etmek için başvuruda bulundu. Aynı eyalette faaliyet bulunan sağcı bir parti, kısa bir süre önce İsviçre'de çıkarılan minare yasağından cesaret alarak konunun üzerine gitti ve 8 metre yüksekliğinde planlanan minareye İslam'ın süngüsü yakıştırmasını yaparak inşasını engelledi. Parantez içinde Kuliş 2010. İsviçre'deki bu yasaklama tavrının sonuçları insanların diğer etnik kökenleri artık bir din mensubu, parantez içinde religious olarak algıladıklarını da ortaya koymuştur. Söz gelimi eskiden Türk, Boşnak, Arap vesaire olarak bilinen etnik kökenleriyle değil de doğrudan Müslüman olarak isimlendirilmektedirler. Bir diğer ifadeyle dini kimlikler etnik kimliklerin yerine geçmiş görünmektedir. Bazı araştırmacılar İslam tehlikesi olarak ifade edilen bir efsanenin giderek Batı dünyasının gündemine girmekte olduğuna dikkat çekiyorlar. Her ne kadar 1989'da 28 yıllık Berlin Duvarı'nın yıkılışı ya da 11 Eylül 2001'de New York Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu ikiz kulelere yapılan saldırılarla bu efsanenin ortaya çıktığı düşünülse de Batı dünyasında bunun izleri çok daha gerilere götürülebilir. Kur'an ilk defa 1141'de bir psikopos tarafından Latince'ye çevrilirken böyle bir girişimin amacı objektif ve masum bir çeviri değil, İslam'ın batıl bir din olduğunu göstermekte. İslam peygamberinin ahiretteki konumunu olumsuz bir üslupla tasvir eden Dante'nin İlahi Komedyası da 14. yüzyılın başında yazılmıştı. Yine de 11 Eylül olayının İslamofobiye olan etkisi yadsınamaz. Bu tarihten itibaren Müslüman topluluklara yönelik istenmeyen olayların sayısında artış gözlenmiştir. İlk olarak 2005'te Danimarka ve daha sonra Norveç ve Fransa'daki karikatür krizleri, havaalanlarında Müslümanlara yönelik ayrımcılık, minare referandumu bunlar arasında ilk akla gelenlerdir. Kuşkusuz yerel düzeydeki bu türden olaylar yabancı düşmanlığının körüklenmesine, Huntington'un medeniyetler çatışması tezinin canlandırılmasına ve dolayısıyla çok kültürlülük projesinin sözde kaldığı izleniminin doğmasına yol açar. Fanatik gruplar şiddete başvurmayı kolaylaştıracak şekilde hedefe koydukları ötekileri şeytanlaştırırlar. Günümüzde İslam dünyası Batı tarafından genellikle baskı, saldırganlık, vahşilik, fanatizm ve geriliğin bir tezahürü olarak sunulur. parantez içinde Fursuit 283. Üretilen bu türden olumsuz algıların sonucunda Müslümanlar nefret suçunun hedeflerine dönüştürülür. Gelinen noktada bugün İslamofobi, vehimsel bir korkudan ziyade zaman zaman terörizmi içeren ırkçı bir İslam karşıtlığına ve düşmanlığına evrilmiş durumdadır. Bu kavram, kimi batı merkezlerindeki Müslümanlara yönelik terör olaylarının boyutlarını hafifletmekte ve neredeyse meşrulaştırıcı bir işlev görmektedir. Tüm bunlardan çok kültürlülüğün batı merkezlerinde adil bir şekilde uygulanmadığı anlaşılıyor. Kimi yerlerde kısmen çoğulcu siyasetler denenmiş olmakla beraber bu her zaman başarıyla sürdürülememiştir. Çoğulcu yapının bir sonucu olarak beliren sorunlardan birisi de gelecek bölümde de ele alacağımız yeni din görünümlü hareketlerdir. Toplumsal yaşamın sekülerleşmesi ve dinin özelleşmesiyle birlikte farklı din mensuplarının ortak sosyal hayatı paylaşabilme imkanı doğmuştur. Ayrım sonu, sayfa 285.